أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yine doğru bildiğimiz yanlışlar konusu üzerinde durmaya devam edeceğiz. Alt başlığımız tecvid ilmi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ortaya çıkarılmış olan bu ilim, Kur'an okumayı bir musiki, yani Kur'an'ı bir musiki metni haline getirmiş ve anlamayı zorlaştırmıştır. Yani insanlar duygusal olarak anlamadan bir musiki metni gibi algılar hale gelmişlerdir. Ben şimdi burada sizinle konuşurken normal bir şekilde konuşuyorum. İşte Allah-u Teala da İbrahim Suresi'nin 4. ayetinde şöyledir: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Her Resulü mutlaka kavminin diliyle göndermişizdir. Niye kavmin diliyle göndermişizdir? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, onlara her şeyi açık seçik ortaya koysun, göstersin diye. Çünkü o muhatabın bilmediği şeyle ona gösteremezsiniz ne istediğini. Kur'an-ı Kerim de bütün dünyaya hitap eden bir kitap olduğu için her topluma kendi diliyle tebliğ edilmesi gerekir. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala, فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَى وَيَهْدِي مَنْ يَشَى. Gerçekleri öğrenip gördükten sonra hidayeti, Allah-u Teala dalaleti tercih eden, yani dini kendine uydurmaya çalışıyor, Allah'ın emrine teslim olmak istemiyorsa, Allah onu sapık sayar. Ama hidayeti tercih eden, Allah ne diyorsa o diyenler de hidayete gelmiş kabul eder. Allah-u Teala güçlüdür ve bütün kararları doğrudur. Şimdi bu her toplumun diliyle deniyorsa, Kur'an-ı Kerim indiği zaman o toplumda insanlar, yani mesela Resulullah'a Kur'an indiği zaman Arapça olarak indi. O Arap toplumunda insanlar nasıl konuşuyorsa, Muhammed Aleyhisselam da o insanlara o şekilde Kur'an-ı Kerim'i anlatmak, tebliğ etmek zorunda. Dolayısıyla işte şu kelimeyi şöyle telaffuz edeceksin, bu kelimeyi böyle telaffuz edeceksin. Ha, tabii ki kelimelerin, harflerin telaffuzu çok önemlidir. Yani yanlış telaffuz ederseniz karşı taraf doğru anlayamaz. Ama karşı tarafın anlayabileceği, insanlar arasında konuşulan ve birbirlerini anlayabilecekleri dille hitap etmek gerekir. Ondan dolayı mesela Allah-u Teala herkesi de, yani sadece Allah'ın, yani kendisine kitap indirdiği rasulleri değil, kendilerine kitap inmiş olan herkes, Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar, işte bize de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim indirmiştir. Allah Ali İmran 187. ayetinde diyor ki: Ve izâ akada Allahu mîsâkallezîne ûtul kitâb, kendilerine kitap verilenlerden Allah-u Teala kesin söz aldığı zaman onlara şöyle dedi: لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, bunu kesinlikle insanlara beyan edeceksiniz. وَلَا تَكْتُمُونَهُ, bu beyanın ne manasına geldiğinde söylüyor kendisi, onu gizlemeyeceksiniz. Yani gizlemeyeceksiniz ne demek? Karşı tarafın anlayacağı şekilde anlatacaksınız. Öyleyse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de, biz de, bütün müminler de aynı şekilde Allah'ın indirdiği kitabı muhataplarına, Allah'ın kullarına beyan etmemiz, onların anlayacağı şekilde açık seçik bir dille onlara anlatmamız icap ediyor. Tabii Resulullah'ın zamanında bir tecvid diye bir ilim yoktu. Tecvid, hani işte harfleri düzgün bir şekilde telaffuz etmek, tabii bu güzel elbette ama abartmaya gitmemek lazım. İşte harfler arasında, kelimeler arasında bir takım uzatmalar yapmak, bir takım işte değişik sesler çıkarmak falan şeklinde bir takım şeyler ortaya çıkarılmıştır tecvid ilmiyle. Onlar Resulullah zamanında var mıydı, yok muydu? Ne zaman ortaya çıkarıldı? Kim bunları şey yaptı? Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Allah'ın kitabını okurken nasıl okudu? Bugün insanlar Kur'an okurken nasıl okurlar? Şimdi mesela biz Arapları hep duyuyoruz, görüyoruz. Birbirleriyle konuşurken normal konuşurlar. Ama ayet okudukları zaman, mesela az önce benim okuduğum ayeti okuyacak olsalar şöyle derler: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Konuşurken normal konuşuyorsun da ayeti okurken niye böyle yapıyorsun? Yani ben sana şimdi, size az önce dedim ki Allah diyor ki her Resulü kendi kavminin diliyle gönderdim diyor ki onları açık açık anlatsın. Ben bunu söylerken size Allah her Resulü kendi kavminin diliyle gönderir ki onlara açık açık anlatsın desem ne dersiniz? Allah Allah. Bu kafayı mı yedi bu? Ne biçim bir konuşma demez mi? Ve şimdi her şeyden önce bir Fatih Hoca'yı dinleyelim. Bakalım tecvid neymiş? Ne zaman ortaya çıkmış? Ondan sonra tecvid sebebiyle bozulan Kur'an kavramları nelerdir? Tabii bu bir derste asla sığacak bir şey değil, değil mi?
Evet, tabii.
Mümkün değil yani. Böylece bir başlangıç yapmış olacağız.
Evet, bugün bizim tecvid dediğimiz Kur'an-ı Kerim'i Arapça harflerle okumaya geçen, okuyan, hatim indiren ve bunu daha da ilerleten herkesin aşina olduğu bir kelime. Tecvid kitapları var. Bu tecvid kitapları tecvidin tanımını yapıyor. Tecvidin konularının neler olduğuna dair detaylı bilgiler veriyorlar. Genel itibariyle tecvidle alakalı diyorlar ki tecvid Kur'an-ı Kerim'le irtibatlı olarak Kur'an-ı Kerim'de geçen her bir harfin hakkını vermek, onun ağızda hangi bölgeden çıkacağını bilmek ve buna dikkat ederek harfleri olması gerektiği şekliyle telaffuz etmeyi öğreten bir disiplin diye tanımlanıyor. Şimdi peki tamam, yani ilk etapta kulağa hoş geliyor. Yani herhangi bir Türkçe'de de mesela gerçekten Türkçe'yi iyi konuşanlar, kelimeleri, harfleri iyi telaffuz edenler olduğu gibi buna dikkat etmeyenler, çoğu zaman belki sizin onu anlamanızı güçleştiren bir tarzda konuşan, hatta bazen ya tam anlamadım ne dedin diye tekrara sebebiyet vererek konuşan insanlar var. Bu bütün dillerde böyledir. Zaten bir dili konuşmak, bir dili okumak, anlamak sadece Arapça ile alakalı değil. Türkçe'de de böyle, İngilizce'de de böyle, İspanyolca'da da böyledir. Bunu o dilin kelimelerini hakkıyla telaffuz eden vardır, etmeyen vardır. İş Kur'an-ı Kerim'e gelince tabii burada bir hassasiyet göstermek çok normaldir. Ama şimdi
istersen burada bir şey anlatayım da ben şimdi Erzurum'da İslami İlimler Fakültesine talebeyken işte Şubat tatillerinde İstanbul'a gelirdim. Buradaki Kartal Müftülüğü, Kadıköy Müftülüğü bana vaaz yaptırırdı o zaman. Şimdi Ramazan'a rastlamıştı bu bizim Şubat tatili. Bostancı tarafında bir camide teravihten önce vaaz edeceğim. Vaaza gitmeden önce kendi kendime dedim ki o kadar güzel konuşacağım ki bunlar benim Erzurumlu olduğumu anlamayacaklar. Niye gülüyorsun ya? Herkes gülsün biraz sonra, sadece sen değil ya. Çok dikkatli bir şekilde konuştum. En küçük kelimeyi yanlış telaffuz etmedim. Gayet düzgün, hiç dört dörtlük bir konuşma yaptım camide. Tamam, tam İstanbul lehçesiyle. Şimdi namazdan sonra birisi geldi. Dedi ki siz Erzurumlu musunuz? Evet dedim. Nereden biliyorsun? Konuşmandan anladım dedi. Tövbe estağfurullah. Bu defa bende her şey kayboldu yani. Ya ne kadar düzgün konuşmuştum. Dedi ki Tortum'dan mısınız? Allah Allah. Evet dedim. Peki Uzundere'den? Ya nereden? Ben orada görev yaptım da senin konuşman. Ya bırak, köyümü bile adam tanıdı yani. Ben Yani İstanbullu olmadığımı kimse anlamasın dedim. Ama orada yaptığım konuşmayı anlamayan bir tek kişi yoktu. Evet, şimdi devam edin.
İlk etapta kulağa hoş gelen, hatta tabii olan, tabii yani hangi insan dilini konuşursa karşı tarafla iletişim kurmakta sıkıntı yaşamamak ister. Bu tabii bir şeydir. Ama bu tabii olan bir şeyi dinin olmazsa olmazı yapıp, hatta biraz sonra söyleyeceğim, farz diye nitelendirmenin, bunu inkar etmenin dinden çıkma anlamına geleceğini söylemek ancak herhalde bizim gibi bir ümmete nasip olan şeydir. Şimdi mesela elimde bir kitap var. Bu tecvidle alakalı bir kitap. Diyor ki, Kur'an'ı tecvid ile okumak farzdır. Bunun için bunu inkar etmek küfrü icap ettirir. Yani bir kimse Kur'an'da tecvid lazımdır dese kafir olur. Şimdi bu çok büyük bir laf. Mutlaka bunu söylüyorsa, biz hani hep biliyoruz ya, ya bir adam bunu inkar ediyor ve kafir oluyorsa, o zaman Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı bir emir olmalı değil mi? Yani ayet, bu çok bir ayet olması lazım. O zaman insan şöyle düşünür. Ha, demek ki Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ı tecvid üzere okuyun. Harflerin bütün mahreçlerine dikkat edin. Bunu yapmazsanız ve hatta bunun gerekli olmadığına inanırsanız o zaman kafir olursunuz şeklinde bir ayet olması lazım. Bu beklenti. Ha, şimdi hemen diyor ki, çünkü diyor Kur'an-ı Kerim'de diyor bunu gerektiren, bunu emreden bir ayet vardır diyor. Ya şimdi bakın, savrulma nasıl, yani Allah'ın kitabıyla nasıl oynanır, nasıl tahrif edilir? Hani biz tahriften bahsederken tahrif için illa bir Kur'an-ı Kerim'deki kelimenin şeklini, şemalini değiştirmek, onu oradan almak, başka bir şey koymak değildir. Kelime ayetlerin, tahrif ayetlerin anlamıyla oynamak, onları başka yerlere sürüklemektir diyoruz. Bakın bir ayet okuyacağım şimdi. İleri sürdüğü ayet bu. Diyor ki, çünkü diyor Kur'an-ı Kerim'de verattilil Kur'an'ı tertile ayeti vardır. Kur'an'ı tertil üzere ne yapın? İşte okuyun şu bu. Tertil ne? Hemen devamında diyor ki, buradaki tertil tecvittir diyor.
Peki Resulullah'ın ya da herhangi bir Arap dili uzmanının tertile tecvit dediği var mı?
Böyle bir şey yok ya. Bu tamamen senin uydurman.
Sonra tecvit ne zaman ortaya çıkmış?
Yani tecvit, yani Muhammed Aleyhisselam döneminde yok. Bunu sadece nispet ediyorlar. Ortada bir delil yok. İşte Hazreti Ali'nin buna dikkat ettiği, Hazreti Ayşe'nin buna dikkat ettiği. Peki kardeşim, tecvid kelimesini mi kullanmış? Tecvidin farz olduğunu mu söylemiş? Tecvid bağlamında bu ayetleri mi okumuş? Bunlar tamamen senin uydurduğun şeyler.
Şimdi mesela Ali radıyallahu anh'a mal ettikleri sözüne, o da tertil Kur'an-ı Kerim anlaşılmasına
söylüyor. Evet, öyle diyor yani. Doğru. Onu da
tahmin. Ama tertilin ne olduğunu bilmiyorsun sen. Hiç Resulullah zaman, yani söyledikleri bir kenara bırakıyorsun, Resulullah'ı bir kenara bırakıyorsun, Arapları bir kenara bırakıyorsun ve tecvid diye bir ilim ortaya çıkarıyorsun ve Resulullah'tan çok çok sonra, evet, yapıyorsun.
Aynen öyle.
Ve bu, ondan sonra buna farz diyorsun. Bu ne demektir? Bu kendini yapmak değil mi?
Yani hani hep böyle fıkıh kitaplarında biz burada okuyoruz, yani herhangi bir konuyla alakalı ne diyorlar? İşte bu kitap, sünnet ve icma ile sabittir diyorlar değil mi? Şimdi bu ne demek? Bu adamın elini, kolunu, her şeyini bağlamak demek. Yani adama şunu diyorsun sen. Bak kardeşim, bu konuda ayet var, hadis var. Ayrıca bir de bütün bunların dışında icma oluşmuş. Yani ümmette hiç kimse buna inkar etmemiş, buna karşı gelmemiş. Bakın aynı ifadeyi ne kadar kolay kullanıyor. Elimdeki tecvid ilmiyle alakalı kitap diyor ki, bunun için Kur'an'ı tecvid ile okumak her mükellefe farzdır. Bu farziyet kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Ya bu kadar kolay cümlelerle ifade edilir mi? Ya bu kadar basit bir şey olabilir mi? Sen bunu söylüyorsan bunu kitapla, sünnetle hakikaten ispat edebilmen lazım. Kafana göre bir ayete anlam verip bunu bakın bir başka yine tecvidle alakalı kitap, piyasadaki olanlardan bir tanesi diyor ki, bakın nasıl tutunuyor olaya. Her Müslümanın namaz kılması, oradan bağlıyor. Kıldığı namazda Kur'an'dan sure veya ayet okuması şarttır. Tamam. Okunacak Kur'an'da tecvid kaidelerinin yokluğu Cenab-ı Allah'ın verattilil Kur'an'e tartıyla emrine aykırı düşer. Yani şimdi böyle bir irtibat, böyle bir ilişki olabilir mi?
Verattilil Kur'an'e tertil ne demek istersen sen onu bir Kur'an ayetleriyle bir
tabii,
anlat.
Tabii anlatacağım hocam. Önce. Anlatacağım hocam ama şunu söyleyeyim önce. Şimdi bunlar hani piyasadaki tecvid kitapları herkesin ulaşabildiği. Şöyle bir şey akla gelebilir. Ya şimdi sen piyasadan tutmuşsun birkaç tane tecvid kitabı bulmuşsun. Orada da adamcağız mübarek belki de Allah rızası için iyi bir şey yapmak istiyordu. Onları yazmış. Sen bunları niçin böyle genel geçer şey gibi anlatıyorsun? Hakikaten bütün literatürde böyle midir bu iş denildiğinde bakınız ben o zaman elimde Türkiye Diyanet Vakfı'na ait şey var. Diyanet Ansiklopedisi var. Diyanet Ansiklopedisi. Yani bu akademik düzeyde yazılmış bir ansiklopedi. Bunu herkes biliyor değil mi? Bütün şeylerde, kütüphanelerde ana kaynak. Tamam. Bunda bakın 3. cilt, 40. cilt. Açtık. Tertil. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kavram. Ve ne kadar önemli bir kavram olduğunu biraz sonra göreceğiz. Bakın burada diyor ki tertil kavramını aynen şöyle tanımlıyor. Yani tertili insan şu beklentiyle açıyor. Yani herhalde bir 15-20 sayfa vardır burada bu tertil kavramı. Çünkü çok önemli bir anahtar kavram. Aynen şöyle. Tertil. Kur'an-ı Kerim'in tilavet usullerinden en ağır biçimde okumayı ifade eden tecvid terimi. Yani şimdi
en ağır şekilde okuma nasıl olur mesela yani bir örnek ver.
Ya bu yani Türkçe söyleyecek olsak hadi bahçeye çıkalımı 10 dakikada söylememiz lazım yani. Her bir harfi teker teker üstüne basa basa yani deliye anlatır gibi karşıdaki de gördüğünde herhalde der ki ya bunda bir sıkıntı var yani bu konuşmayı bilemiyor mu? Bir nörolojik problem mi var? Yani Kur'an-ı Kerim'e bunu maalesef şey reva görüyorlar. Ve bakın burada tertil maddesi bu kadar. Sadece bu kadar. 15-20 sayfalık bilgi vardır herhalde bunda dediğiniz tertil maddesi sadece bu. Ondan sonra diyor ki bakınız tilavet. Ya şimdi tilavete baktığın zaman Kur'an-ı Kerim'de tilavet Kur'an'ın en temel kavramlarından bir tanesidir. Tertil için 20 sayfa vardır herhalde diyoruz. Tilavet için herhalde 120 sayfa vardır diyeceksiniz. Bu defa aynı ansiklopedinin tilavet maddesine bakıyoruz. Ya acaba yani tertilde söyleyemediğini belki orada söyleyecektir. Bizi orada aydınlatacaktır dediğimizde bu defa tilavet maddesinde bakın açıyoruz 41. cilt. Madde şöyle başlıyor. Kur'an-ı Kerim'in tecvid ve tertil üzere okunması anlamında terim.
Kur'an terimini sonradan oluşmuş bir kavramla yani Kur'an-ı Kerim'in en temel terimlerinden, en temel kavramlarından olan tilavet olsun, tertil olsun. Kaldı ki o tertilin, Allah kendisini tertilin öznesi yazıyor. Yapıyor yani daha zaten bu ayrıntıları okuduğumuz zaman herkes görecek. Siz bunları kendi kafanıza göre yapacaksınız. Yeni kafanıza göre bir ilim icat edeceksiniz ve bu ilme uymak farzdır diyeceksiniz. Kur'an hem bu konuda kitap ayetler vardır. İşte ayetleri o şekilde hiç kendi kafanıza göre anlatacaksınız. Hadis vardır diyeceksiniz. Hadisleri de kendi kafanıza göre böyle uyduracaksınız. Ondan sonra ne olacak? Bu bir farz olacak. Evet. Her Müslümana farz olacak.
Evet.
O zaman bizi dinleyip de tecvidi bilmeyenler yandılar, kendine yandılar.
Yani biraz önce tertil maddesini sadece bir satır yazdı. Sonra tilavet maddesine gönderdi. Tamam hadi diyelim ki burada tilavet maddesini açtık. Peki tertil neymiş? Tertil de burada diyor ki harfleri mahreçlerinden çıkarıp sıfatlarına riayet ederek ve metleri gereği kadar uzatarak hareke, ihva, ishar, iklab, gunne ve benzeri tecvid kurallarını yerine getirmeye özen gösterip durulması gereken yerlerde durarak Kur'an okumaya deniliyormuş. Ya sen bunu kim...
Bir Türkçe cümleyle bunu bir örnek ver dinleyicilere de bir öğrensinler ya.
Yani hocam bu hakikaten yani başını sonunu keserler, YouTube'a öyle koyarlar, şey deli derler o, yani.
Şey, hocam demeyeceksin. Hocam, dört elif miktarı çekmen lazım ya. Bu hakikaten böyle uzatman lazım. Böyle cümle, böyle konuşma olur mu yani?
Başını sonunu keserler, yayınlarlar, deli derler piyasada ondan sonra. Yani, hakikaten yani. Şimdi şunu da hemen geçeyim, asıl meselemize geçeceğim. Bakın tertil gitti. Tertil gitti. Tilavet gitti. İnsanın aklına şu geliyor değil mi? Ya Kur'an-ı Kerim'de kıraat diye bir kavram var. Bu da en az tilavet kadar önemli. Biz burada belki yüzlerce saat kıraat kavramının ne olduğunu, Kur'an kavramının ne olduğunu anlattık. Ya ve bitiremedik, tükenmez çünkü. Bakınız bu defa aynı ansiklopedi 25. cilde açıyorum. Yani normal piyasadan bir kitap falan değil yani. Akademik çalışma yapacak insanların en nihai kaynağı. Bakın kıraat maddesini. Herhalde burada diyeceğiz ki yani burada Kur'an-ı Kerim'deki kıraatın ilk inen ayetlerden bir başlamıştır. Usul terimi olarak bütün bunları anlatmıştır. Bakın madde şöyle başlıyor. Kur'an-ı Kerim'in okunuş keyfiyeti. Kur'an-ı Kerim'in okunuş keyfiyeti yani tecvid. Kıraat alimlerine nispet edilen okuyuşlar. Bunlarla ilgili ilim dalı. Hepsi bu kadar. Evet, hepsi bu kadar.
Ayette uyuşan tarafı yok. Sözlükle de uyuşmuyor. Evet. Hiçbir şeyle uyuşmuyor evet. Yani. Bu söylediklerin tamamı.
Evet. Ve hocam bu kıraatla alakalı o şeyler işte aşereyi takrip şu bu bilmem ne. Hakikaten yani aklı çalışan, kafayı kullanan bir adam o maddeleri okusa der ki ya Kur'an-ı Kerim'in halini bu şekle sokan bir Yahudi ve bir Hristiyan beceremez yani. Elindeki kitapla bu kadar oynayan, onun haysiyetiyle efendim şöyle bir kıraat varmış da şöyle bilmem ne varmış da ya Allah'tan indiğine iman etmemiz gereken bir kitabın öyle de olur, böyle de olur, şöyle de okunur, böyle de okunur şeklinde şüphelere bir insan, bir mümin koyar mı kitabını? Ve bunu da ilim olarak şey yapıyorlar. Bütün madde bundan bahsediyor hocam.
Yani, musiki kitabı haline dönüştürüyorsunuz evet. Yani orada. İşte mesela Elif, Lam, Mim değil mi? Elif, Lam, Mim. Nasıl okursun onu bunlara göre?
Elif, Lam, Mim. Muhtemelen yanlıştır benim mahreçlerim falan da ama aşağı yukarı böyledir herhalde.
Ama muhatap senden ne hani ona nasıl beyan edeceksin bu meseleleri? Muhatabı musikiyle şey yapıyorsun, meşgul ederek anlamasını engelliyorsun çünkü musikinin hitap ettiği şey insan duygularıdır.
Ya hocam hani bu şeylere mesela tertil demese, kıraat demese, tilavet demese, başka kelimeler uydursa kafasından hadi neyse diyeceksiniz ya ne yaparsa yapsın canı cehenneme. Ya bir de Kur'an-ı Kerim'deki kavramları bunlara şey yapıyorlar. İnsanlar da zannediyor ki gerçekten Kur'an-ı Kerim'de bu kavram bu anlamda kullanılıyor. Ya Verat Dilil Kur'an'ı tertiyle ifadesinin tecvidle nasıl bir irtibatı olabilir? Nasıl bir ilişkisi olabilir yani? Bu ikisini yan yana sokmak Kur'an'a yapılan en büyük ihanet olur ya.
O zaman sen bir doğrusunu anlat
evet.
Da.
Evet aynen öyle yapalım. Çünkü bizim dersimiz doğru bildiğimiz yanlışlar. Bu işte tecvid denilen ve biraz önce okuduğumuz farz olduğu söylenen, inkarı, küfrü gerektirdiği iddia edilen ve buna da mesnet teşkil eden tertil kavramı Kur'an-ı Kerim'de 2 surede 4 kez geçiyor. Bir sure Müzzemmil suresi, diğeri de Furkan suresi. Her iki surenin ayetlerinde de 2'şer kez geçiyor. Bir tanesi fiil olarak, bir tanesi de isim olarak. Müzzemmil suresinin 4. ayetinde verattilil Kur'an'ı tertile şeklinde ifade ediyor. Yani bu Muhammed Aleyhisselam'a ve tabii dolayısıyla onun şahsında bütün Müslümanlara verilen bir emir. Yani bizler Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere okuyacakmışız. Bu bir emir. Peki tertil ne? Onu göreceğiz. Ayrıca Furkan suresinin 32. ayetinde de Allah-u Teala bu kelimeyi kendine nispet ediyor. Kendine. Yani biz o Kur'an'ı tertil üzere indirdik diyor. Tertil üzere. Şimdi sen eğer Müzzemmil suresinin 4. ayetinde geçen verattilil Kur'an'a tartıyla ifadesini harflerin hakkını vererek ağır ağır okuma diye tanımlarsan Allah-u Teala'ya da o zaman şunu nispet etmiş olacağız haşa. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'i harflerin hakkını vererek ağır ağır okumuş, indirmiş. Öyle mi diyeceğiz? Yani böyle bir şey düşünülebilir mi? Allah için böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Peki o zaman nedir? Yani Müzzemmil suresinin 4. ayetinde Kur'an'ın okuma tarzı olarak karşımıza çıkan, Furkan suresinin 32. ayetinde de Kur'an'ın indiriliş tarzı olarak karşımıza çıkan tertil ifadesi nedir? Şimdi hocam şeylere bakıldığında, sözlüklere baktığımızda sözlükler bu tertille alakalı olarak şey diyorlar, tertil uyum, tensiku şey diyorlar. Yani bir şeyin uyumu, bir şeyin bir başka şeyle uyumu. Uyum. Hakikaten öyle. Yani bütün sözlükler burada o ifadeyi kullanıyorlar. Tertil demek tensiku şey'i. Bir şeyin uyumu. Neyle uyacak? Bir başka şeyle uyum içerisinde olacak. İki ayette de, iki surede de bu uyumun olmazsa olmaz parçası ne? Ayetler. Yani ayetler bir şeyle uyum içerisinde olacak. Muhammed Aleyhisselam'a emredilen bu Kur'an'ı tertil üzere oku dediğinde demek ki okuduğu ayetler bir şeyle uyum içerisinde olacak. Şeyde 32. ayette Furkan suresinin de Allah-u Teala kendisine ya bu Kur'an bir kere de indirilmeli değil miydi? Niçin böyle parça parça peyderpey tedricen indirildi diyenlere Allah-u Teala diyor ki biz senin fuadını tespit etmek, kalbini sabitlemek için bunu uyum içerisinde indirdik. Uyum. Peki neyle uyum içerisinde olacak? Yani şimdi burada işte yine imdada ne yetişiyor? Kur'an-ı Kerim. İsra suresinin 106. ayetinde Rabbimiz diyor ki ve Kur'anen feraknahu. Biz o kitabı Kur'anlar şeklinde ayırdık. Niye Allah'ım neden böyle yaptın? Devamlı diyor ki litakra'ahu alennasi ala müksin. Sen insanlara müks üzere onu okuyasın diye böyle yaptık. Peki müks nedir? Müks? Müks bir beklentiyi ifade eden şeydir. Yani içerisinde beklentinin olduğu bir tavır, bir davranış. Onun için mesela sözlükler diyorlar ki müks için el ikametü maal intizar. Beklentiyi ifade eden bir duruş, bir kalkış, bir teyakkuz hali. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim inerken hakikaten Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'dan ve Müslümanlardan hep bu hal üzere olmalarını emrediyor. Yani bir beklenti. Nedir bu beklenti? Ya bununla ilgili ayet inecek mi? Veyahut bu konuyla ilgili şu ayetler indi. Bunun devamı gelecek mi? Biz bu ayeti anlarken dikkat etmemiz gereken başka ayetler olacak mı? Müks bir beklentiyi ifade ediyor. Kur'an'ın hatta bütün ilahi kitapların tarzı bu. Hayatla iç içe. Hani biraz önce dedik ya uyum içerisinde olması lazım tertil. Ha işte ayetlerin hayatla uyum içerisinde olması lazım. Onun için Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki sana inen ayetleri sen tertil et. Yani hayatında nelerle bunlar uyum içerisinde? Bugün yaşadığınız olaylarla ayetler arasında irtibatı kurabiliyor musun? Ayetlerden onlara hüküm yani hikmetleri oradan devşirebiliyor musun? Bu arayış içerisinde Kur'an okumak. Yoksa Muhammed Aleyhisselam şöyle mi yapıyordu? Yani 13 yıl boyunca her gece sahabeyle. Hadi gelin bugün Yasin suresini hep beraber bir okuyalım indiği kadarıyla. Okuduk ne oldu?
Nasıl okuyacak?
Nasıl oldu yani bu okuma mı?
Yasin.
Ha işte kıraat dediğimiz şey zaten hani hep burada anlatıyoruz da kıraat dediğimiz evet. Şey de zaten konuyla ilgili irtibatlı ayetleri çıkartmak ama ortada bir olay olması lazım değil mi? Yani zaten bu insan için fıtri bir şey. Bakın ben size bir şey okuyayım burada. Diyor ki bilim tanımı. Bilim gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabasıdır. Yani bir olay var ortada. bir olay var veya kafanızda bir sorun var, problem var, size sorulan bir şey var. İşte bu olayla Allah'ın yaratmış olduğu o ayetleri irtibatlandırma ve oradan bir sonuç çıkarmadır diyor. Bilimi böyle tanımlıyorlar. Ya bir olgu var ortada, bir sorun var, bir problem var, çözülmesi gereken bir şey var. Bir de elinizde bir takım doneler var. Onlarla irtibat kuruyorsunuz ve bir sonuca ulaşıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim bize emrettiği şey de zaten bu. Hikmet dediğimiz, sürekli burada konuştuğumuz şey, Allah'ın ayetlerinden insanların problemlerine çözüm bulma. Bütün nebiler, bütün rasuller bununla emrolunmuş. Bu olaylara çözüm bulmayı insanlara öğretmişler. Kur'an-ı Kerim'i tertiliyle okumak, onu hayata taşımak, hayatla uyum içerisinde o ayetleri irtibatlandırabilmektir. Yoksa o harfin çıkışı, o harfin ne kadar uzatılacağıyla alakalı bir şey değil. Bütün bunları nereden çıkarırız? Kur'an-ı Kerim bize tertilin böyle olduğunu gösteriyor. Mülk üzere okumanın, inen ayetler karşısında bir beklenti içerisinde sürekli zihni canlı tutmanın ne demek olduğunu bize Kur'an-ı Kerim öğretiyor.
O mülkle ilgili tertil ayetini bir oku. Karşılıklı birlikte şey yapalım. Evet. İzleyicilerimiz olayı çok kolay şey yapsın.
Okumuştum zaten hocam. İsra 106. Ve Kur'an'ın feraknahu.
Yok şey. Rattelnahu. Allah-u Teala'nın faili olduğu.
Furkan suresini diyor. Ha,
tamam.
Ve kâlellezine keferu levlâ nüzle aleyhil Kur'an'ı cümleten vahid.
Şimdi kafirler diyor ki bu ayet, yani bu Kur'an-ı Kerim niye birdenbire böyle inmedi de 23 yıl boyunca, tabii yani bugün bir ayet iniyor, daha sonra başka bir ayet iniyor, sonra başka bir ayet iniyor. Neden böyle? Evet.
Yüce Yaratıcı diyor ki, kezalike linüsebbite bihi füadik.
İşte biz böyle yaptık ki kalbin bunda sabitlensin. Ne oluyor? Şimdi Allah-u Teala bir ayet indiriyor. Arkasından onun benzeri olan bir ayeti indirecek. O benzeri olan ayeti beklemesi lazım. Onu bekleyinceye kadar bu ayeti zihnine iyice yerleştiriyor. Onu açıklayan ayet geldiği zaman tamam, sadece kendisi beklemiyor, tüm ümmeti bekliyor. Evet. Hepsine de öğretiyor. Ya şu konuda acaba Cenab-ı Hak bakalım nasıl bir açıklama getirecek diye bekliyorlar.
Yani ona bir dayanak veriyor. Tabii. Şeyde de mesela bu
sebeti... İstersen o ayeti bitir. Evet.
Verattil Kur'an şey, verattelnâhu tertîle.
Rattelnâhu derken o oradaki şeyin özeti ne? Rattelnâ'nın? Allah değil mi?
Evet.
Allah diyor ki biz onu tertil ile şey yaptık. Ne demek işte, bak zaten manasını orada veriyor. Tabii. Yani hep birlikte inseydi ne olurdu? Tertil ile indirdik diyor. Tertil ile indirdik ne demek? Böyle zamana yaydık diyor, evet, ayetlerin evet. İnişini. Niye peki zamana yaydık? Onu da zaten yine Fatih Hoca'nın şeyden okuduğu, İsra suresinden okuduğu ayetlerde net bir şekilde anlatıyor Allah-u Teala. Diyor ki işte İsra 106. ayette ve Kur'anen feraknahu. Bunu Kur'anlar halinde ayırdık. Maalesef bizim gelenekte Kur'an kelimesinin anlamı da bilinmez. Kur'an kelimesinin sözlük anlamı birleştirdi ve birbirine ekledi manasını.
Hocam bizim geleneğimizde Kur'an kelimesinin Arapça mı yoksa Arapçanın dışında bir dilden mi geldiği tartışılıyor hala.
Kur'anen feraknahu ne demek? Yani biz Kur'anlar halinde bunu ayırdık ki لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسِ. İnsanlar beklerken acaba Allah-u Teala bu konuda hangi açıklamayı getirecek? Bu ayeti hangi ayette açıklayacak diye beklerken onlara toplu halde bunu bildiresin. Yani ilk ayeti bildiresin, açıklayan ayeti, onu açıklayan. Tabi ayetler arasında bir teşabih var. Bir muhkem ayet var. Bir de ona müteşabih, ona benzeyen ayetler var. Biliyorsun bu kavramların tamamını öldürmüşlerdir maalesef. Bütün tefsirlerde öldürmüşlerdir. Onun için benezzelnâhu tenzîle, biz onu böyle bölüm bölüm indirdik diyor Allah-u Teala. Şimdi mesela şimdi şöyle bir şey örnek verelim isterseniz. Yani daha iyi anlaşılması açısından. Allah-u Teala Bakara suresinde Safa ve Merve ile ilgili ayetleri şöyle anlatıyor bize. İnne safa vel marvete min şeairillah. Safa ile Merve Allah'a ibadetin simgelerindendir. Niye böyle diyor? Çünkü işte bu Bakara suresi Medine'de inmiştir. Müslümanlar Mekke'deyken Safa ve Merve'de birer tane put var. Hac ve umre yapanlar orada sa'yı putlar için yapıyor zannediyorlardı. Onun için hacda sa'yı terk etmişlerdi. Yani Safa ile Merve arasında sa'yı ibadetini terk etmişlerdi hac ve umrede. Diyor ki Femen haccel beyte bi'atemar. Kim bu beyti hac için ziyarete gelir ya da umre yaparsa, o beyt dediği Arafat'tan ta Kabe'ye kadar olan kısımdır yani. Hac ibadetinin yapıldığı bütün yerlere Allahü Teala beyittir. Ya da umre yaparsa, çünkü umre doğrulan Arafat'a, Mina'ya, Müzdelife'ye çıkması gerekmiyor. فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوْفَ بِهِمَا. O ikisi arasında şeyde sa'y etmesinde bir günah yoktur. Niye öyle diyor? Çünkü orayı Müslümanlar günah zannediyorlardı. Peki bir günah yok. O zaman biz günah yoksa istersek sa'y ederiz, istersek etmeyiz dersiniz. Zaten bu hikmet metodunu bilmeyen şeyler, mezhepler burada şey yapıyorlar. İşte ayete uysak biz buna şey dememiz lazım. İşte mubah dememiz lazım. Halbuki şimdiye kadar herkes şey yapmıştır. Safa ile Merve arasında sa'y etmiştir. İşte Hanefiler vacip der. İcmaya dayandık derler. Hangi icma? Nasıl icma? Vacip diyorsunuz. Sizin vacibiniz size ait olan bir şeydir, terimdir. Hiçbir mezhep sizin vacibinizi kabul etmiyor. Burada nasıl icma oluyor? Nasıl görüş birliği ortaya koyuyorsunuz? İnanılmaz şey. Ya ibadeti bile anlayamıyorlar. Peki, şimdi burada Safa ile Merve arasında sa'yde bir günah yoktur diyor. Sa'y ederse, acaba Allahü Teala bu Safa ile Merve arasında sa'y konusunda bir başka açıklama getirecek mi? Şimdi hacılar öteden beri hac yapıyor, Safa ile Merve arasında sa'y ediyor, umreciler sa'y ediyor, günah yoktur derken acaba bizim düşüncemizin yanlışlığını mı anlattı Allahü Teala? Yoksa sa'y etmeyebilirsiniz mi dedi. Ama bakıyoruz ki Cenab-ı Hak şeyden işte Veda Haccı'ndan önce indirdiği ve Veda Haccı sırasında indirdiği Bakara suresi 196. ayette diyor ki ve etimmu el hacce vel umrete lillah. Bak o zamana kadar bekliyor Müslümanlar. Ne yapacak Allahü Teala diye. Ve etimmu tamamlayın haccı ve umreyi. Haccı ve umreyi, hac ve umre kelimelerin birlikte geçtiği bir ayete ihtiyaç var. Onun geçtiği tek yer işte Bakara suresinin kaçıncı ayetiydi?
196.
100 yok yok şey öbürü.
İnne Safa mı?
İnne Safa
158.
158. ayet evet. Şimdi bakıyorlar orada kim bu beyitte hac eder ya da umre yaparsa sa'y etmesine bir günah yoktur. Yani siz bunu günah sayıyorsunuz. Evet. Günah değildir. Allah'a ibadetin simgelerindendir. Allah'ın ibadetin simgesi dendiği zaman herkesin zihninde ciddi soru. Ya ibadetin simgesi ise nasıl sa'y etmeyeceğiz? Evet. Acaba Allah-u Teala ne diyecek? Beklenti içerisine giriyorlar
evet,
değil mi?
Evet.
İşte tertil bu. Onu şey yaptı, indirdi ve bekleyin bakalım diyor. Yoksa birdenbire indirirdik. Sizin kafanız, zihninize iyice yerleşsin. Bunu bekliyorlar. Millet Veda Haccı'nda iken Safa Merve arasında sıra gelince Resulullah diyor ki bu az önce okuduğum Bakara 198. ayet, 196. ayet iniyor. Haccı ve umreyi tamamlayın Allah için. Eksik neydi? Belli zaten. Biz tavaf yapmıyorduk ki. Bunu şeyden dolayı yapıyorlar diye yani o Mekke'deyken mi da o hac ve umre gene vardı. Öteden beri var. Ulan bizim eksiğimiz hacda da ve umrede ortak bir eksiklik olması lazım. O ayette de ortak eksikliği Allah sayıyor. Muhammed Aleyhisselam o ayet inince hemen tamam diyor. İs'av fe innallâhe ketebe aleykumus sa'ye diyor. Sa'yedin. Allah sa'yı size farz kıldı. Allah farz kıldı. Muhammed Aleyhisselam değil. Allah ne diyor? Tamamlayın diye emir veriyor. Hacda da umrede de say yapmıyordunuz. Tamamlayın. O zaman say etmek farzdır. Ama işte bu Fatih Hoca'nın baştan beri anlattığı, yani ayetlerin anlamını öylesine kaydırmışlar ki bu mezheplerden Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri der ki ya biz eğer ayete uysak sahiye mubah dememiz lazım. Bu ne demek ya? Ayete uysak ama biz hadise uyuyoruz. Resulullah sahiyeden Allah sahi farz kıldı dedi. Ya bu nasıl bir şey? Ondan sonra diyor ki efendim vahiy gayr-i metlu diyor, saçmalıklar evet, zirvesine evet, geçiyorlar. Evet. Ama işte bütün bu ayetlerde dikkat ederseniz asıl Kur'an'ı anlamayı gerektiren, asıl Allahü Teala'nın açıklamalarına ulaşmayı gerektiren emirler yerle bir edilmiş.
Çünkü kavramlar yerle bir edilmiş.
Bir de işte o kavramlar yerle bir edilmiş. Kur'an'ın ne olduğu bilinmiyor. Kıraatin ne olduğu bilinmiyor. Tilavetin ne olduğu bilinmiyor.
Hocam hikmeti de burada okuduk.
Hikmet yok. Hikmet diye bir şey yok.
Felsefi bir terim olarak madde yazmış hikmetle hikmet alakalı.
Halbuki Allahü Teala Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün nebilere kitap ve hikmet indirdiğini açıkça söylüyor. Ve Muhammed Aleyhisselam ümmetine hikmeti öğretmiş. Hadi söyleyin bakalım. Felsefe mi öğretti Muhammed Aleyhisselam? Yani neresini tutsan elinde kalıyor. Dolayısıyla İşte burada Allahü Teala tertilde böyle söylüyor. Tertil bu peş peşe indirilme. Kıraat onları bir araya toplama.
Evet.
Kur'an işte Kur'an o toplamış olan
evet,
küme.
Evet.
Böyle Kur'an-ı Kerim'i kümelere böldük. Kur'an-ı Kerim büyük küme. Böyle küme küme ayırdık diyor şeyde işte İsra suresinde 106. ayette. Niye? Beklenti üzerine şey yaparsın evet. İşte. Evet. Şu ayet geldi tamam bunu ona ekledi. O kümeye ekledik bunu. Oldu Kur'an.
Evet. Kıraat bu.
Kıraat bu işte.
Tilavet de bu elde ettiğiniz sonuçları karşı tarafa sunuyorsunuz. Ayetleri tilavet. Onun için tek bir ayetin tilaveti diye Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde bir şey geçmiyor.
Olamaz ki.
Olamaz.
Zaten tela ne demek?
Evet. Takip etmek.
Takip yani. Etmek. Biri diğerinin arkasından gelecek ki. Evet. Allah-u Teala mesela vel kameri idâ telâhe diyor. Evet. Güneşi takip ettiği zaman aya yemin olsun evet. diyor. Ya yani Kur'an'da Allah-u Teala hiçbir şey eksik bırakmamış ama Kur'an'da Müslümanlar yok. Yani ulema yok. Ulema dediğimiz insanlar yok. Evet sizin devam edin.
Evet, biraz önce söylediğiniz şeyle de aslında çok ilişkilendiğiniz örnekle alakalı. Siz orada şey dediniz. Gayrimetlu vahiy yani Kur'an dışı vahiy ile alakalı. Yani burada yapılan bütün bu asıl olması gereken kavramların perdelenmesi bu defa dolgu malzemesine ihtiyaç duyuyor. İşte hocamın biraz önce mesela Muhammed Aleyhisselam'a nispet ederek söylediği Allah size Safa ile Merve'yi sa'y etmeyi farz kıldı şeklindeki ifade Kur'an literatürüne göre konuşacak olursak Kur'an-ı Kerim'den çıkarılan bir hikmet ve bunu Muhammed Aleyhisselam'ın ağzı ve tarzıyla insanlara duyurması. Ama bu bize öyle yansıyor ki diyor ki ya bu işte Kur'an'ın dışında ayrı bir hüküm. Kur'an hatta Kur'an'ı gölgeleyen, Kur'an'ı yok sayan bir şey. Yani hep şeylerle, konularla ilgili olarak söylüyoruz ya örnek vermek babında. Bu sünnetle teşrih kılınmıştır ifadeleri. Ya yani ne demek sünnetle teşrih kılınmış? Ya bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir şey yok. Bulamazsın. Bu sadece Muhammed Aleyhisselam'ın helal ve haram kılmasıyla dinde yer almış bir şey. İşte hocamın biraz önce söylediği şey bizim geleneğimizde Kur'an-ı Kerim'e bakarsan bunun hükmü böyle değil ama bakmamak da lazım. Ama Muhammed Aleyhisselam bunu Allah size farz kılmıştır diyerek kendisi bir teşrih faaliyetinde bulunuyor. İşte kavramları eğer perdelerseniz bu defa Muhammed Aleyhisselam'ı dinde bir ilah yerine tabii, koymuş oluyorsun.
Maalesef ama. Bugün mezheplerin tamamında, İslam aleminin tamamında Muhammed Aleyhisselam ilahdır. Maalesef öyledir. Ama yani biz diyoruz ki işte mesela Hanefi mezhebi diyor ben kitaba uyarım, ne? Sünnete uyarım. Yahu ben bunlara diyorum ya keşke sünnet dediğiniz hadislere uysanız. Kavramınız yanlış ama olsun keşke ona da uydukları yok. Ne? Mesela Hanefiler diyor ki evet eğer hadise uyarsak evet. sahaya farz dememiz lazım.
Evet.
E ayete uyarsak nafile dememiz lazım. Evet. Ya sen zaten sistemi ortadan kaldırmışsın. Evet. Hikmet diye bir şey bırakmamışsın ki. Bütün ayetlerin anlamını bozmuşsunuz yani konuyla alakalı.
Evet.
Peki diyor farz şeydir, vaciptir. Delili de icmadır. Ne demek icma? Ya siz nerede toplandınız da bu konuda karar aldınız? İcmanın zaten hiçbir delili yok. Tek delili var Hristiyanların konsil kararları. Başka bir şeysi yok.
Onların belgesi var yani.
Onlar da diyor falan yerde toplandık. İşte İznik'te toplandık, şu kararı aldık. Peki siz de deyin ki falan yerde toplandık, şu kararı aldık deyin. Sonra nasıl icma oluyor ya? Vacip diyorsun lan. Senin vacip dediğine öbürleri senin gibi vacip demiyor ki. Sen şeyle, nafile ile farz arasında yeni bir kavram koymuşsun, vacip diyorsun. Ne oluyor bu? Evet, devam et.
Evet, yani sonuç itibariyle işte tertil dediğimiz ve Kur'an-ı Kerim'i anlama ve hayata uygulamada anahtar kavram olan şey bizim gelenekte tecvide kurban edilmiş. Herhangi bir yere tertil nedir diye baktığınızda karşınıza çıkacak şey tecviddir. Tecvid ilminin de Kur'an'dan delili olarak maalesef işte bu Müzzemmil suresindeki veratilir Kur'an'ı tertila ifadesi karşımıza çıkıyor. Öte taraftan işte kıraat aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkartmada çok önemli anahtar kavramlardan bir tanesidir. Bu da yine tecvid ilmine maalesef kurban edilmiş ve ayrıca tilavet, yani Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde ayetlerin tilaveti diye ayetler vardır. Mesela Muhammed Aleyhisselam karşı tarafa ayetleri tilavet ettiğinde secde eden, yani Muhammed Aleyhisselam'a tabi olan, Allah'ın dinine giren insanlar bahsediliyor. Peki kardeşim, bu insanlar Muhammed Aleyhisselam onlara tecvidli Kur'an-ı Kerim okuduğu için mi bu hale geliyor? Ya insan biraz düşünür yani. O eğer öyleyse biz tecvidli okuduğumuz zaman niye Müslüman olmuyorlar şimdi bu adamlar? Hayır, tilavet konuyla ilgili zaten toparlanmış, arka planda mutfakta pişirilmiş, servise hazır haldeki bir konuyu karşı tarafın anlayacağı şekilde ayetleri sıralamak, ona sunmak ve o adamın da evet meseleyi şimdi anladım diyecek seviyeye getirmektir. Tilavet Kur'an-ı Kerim'de bütün her yerde bu şekilde geçiyor. Ama tilaveti, kıraati ve tertili tecvid ilmi denilen ve Kur'an-ı Kerim'de yeri olmayan, daha sonra ihdas edilmiş bir disipline maalesef kurban etmişler.
Mesela Müddessir suresi de Müzzemmil suresi de maalesef öldürülen surelerdendir. Yani sadece ayette kalmıyorlar, sureyi de öldürüyorlar. Mesela Allah-u Teala burada Muhammed Aleyhisselam'a hitaben diyor ki, ey Müzzemmil, yani örtüsüne bürünmüş kişi, gece kalk, az bir kısım hariç. Ondan sonra gecenin yarısında, ondan birazını azalt ya da biraz ilave et. Kur'an'ı tertil üzere oku. Yani indirilen ayetleri sırasıyla, belli bir Allah'ın koyduğu sırayla, indirdiği sırayla, yani birbiriyle bağlantılı olan ayetler. İşte şu konunun ana ayeti, az önce anlattığımız işte o Safa ile Merve arasında sa'i konusuyla ilgili ayetleri okuduk. Konunun ana ayeti, bunu açıklayan ayeti işte bekliyorsun, geliyor, onu orada okuyacaksın. Tabii bu konular Kur'an kelimesi ayetler arası ilişkiyle ortaya çıkan birer küme olduğu için o Kur'anlar halinde indiriyor Allah-u Teala. Muhammed Aleyhisselam da ashabı ile birlikte, şimdi biraz sonra okuyacağız, gece kalkıyorlar Mekke'de. Ve Allah-u Teala zaten bunu şeyde söylüyor, Müzzemmil suresinin son ayetinde söylüyor. Diyor ki, Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinde, yarısında ve üçte birinde kalkıyorsun. Ve seninle birlikte bir grup da kalkıyor diyor. Niye bir grup? Çünkü Allah-u Teala bu ayetler arası ilişkileri, ayetleri bir araya getirmek, onların bağlantılarını kurmak ve onların üzerinde düşünmeyi ancak bir ekiple yapabileceğimizi bize beyan ediyor Fussilet suresinin 3. ayetinde. Yani mesela ne diyor Allah-u Teala? Kitabun Fussilet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri çok ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Kur'anen Arabiyen, Arapça Kur'anlar halinde. Li kavmin ya'lemun, bilenler topluluğu için. İşte Muhammed Aleyhisselam da eğittiği sahabesinden, çünkü yuallimuhumul kitabe vel hikmet diyor. Muhammed Aleyhisselam onlara kitap ve hikmeti, yani Kur'an'dan doğru hüküm çıkarma yolunu öğretiyor diye ayette belirtiyor Cenab-ı Hak. İşte onların öğrettiklerini alıyor, onlarla birlikte inen ayetleri toparlıyorlar, düşünüyorlar, aradaki bağları kuruyorlar, böyle anlamaya çalışıyorlar ve problemlere çözüm bulmaya çalışıyorlar. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala şeyde, bu Müzzemmil suresinin son ayetinde, Rabbim biliyor ki, tabi bu son ayet de Medine'de inmiştir, ilk ayetler Mekke'de inmiştir. Diyor ki Allah-u Teala orada, işte gecenin, Allah-u Teala biliyor ki sen gecenin 1/3'ünde, yarısında, 1/3'ünde kalkıyorsun, bazen böyle bazen öyle ve seninle birlikte olanlar da kalkıyorlar. Geceyle gündüzün ölçüsünü koyan Allah'tır. Gece şu kadar uzunlukta, bu kadar kısalıkta olacak. Tamam, siz Mekke'desiniz. Mekke'de gece gündüzün yıl boyunca uzunluğu arasında çok ciddi farklar yok ama mesela Türkiye'de var. Kuzeye doğru gittikçe fark artıyor. Diyor ki alime ellen tuhsu, artık buna gücünüz yetmeyeceğini Cenab-ı Hak biliyor. Medine'ye geldiniz. Medine'de işleriniz çoğaldı. Ve Allah-u Teala sizin yüzünüze baktı. O zaman kolayınıza gelen vakitte kıraatte bulunun. Yani o ilgili ayetler, zaten kümeyi bir araya getirmişsiniz. O küme tamamlanmış. O tamamlanmış kümeden, yani mesela şöyle düşün, işte mutfakta şu yemeği yapmak için şu malzemeler lazım. Peki bu malzemeler nasıl birleşecek? Önce hangisi, sonra hangisi? Bunlar arasında bu konuyu çok iyi anlayabilmek için bir araya geliyorsunuz ve birlikte onun üzerinde çalışma yapıyorsunuz. İşte onlardan kolayınıza geldiği zamanda okuyun diyor. Niye zaman ifadesini kullandık? Şundan dolayı, çünkü Allah-u Teala ayetin başında gecenin ikisi, yarısında, 1/2'sinde, 1/3'ünde falan, gecenin 1/3, 1/3, yarısı. O zaman kalkıyorsunuz. O zaman diyorsa Arap dili açısından mecburen, o zaman bundan sonra ne zaman vakit uygun olursa o zaman okuyun diyor. Yani o zaman toplaşın, o ayetlerle çözümler üretmeye çalışın. Diyor ki bakınız, gene zamanla ilgisinden dolayı alimen enseyekûni minkum merdâ, Allah biliyor ki artık sizden hastanız olacak, çünkü artık tam bir topluluk haline geldi, bir devlet oldunuz Medine'de. Yani içinizden hasta olan olacak. Ve aharûne yadribûne filâk, bir kısmınız da bir yeryüzünde sefere çıkacak, ticaret yapacak, bir şeyler yapacak. Yebtegûne min fadlillah, Allah-u Teala'nın ikramından araştıracak. Ondan sonra yani bir şey ticaret için, ve aharûne yukâtilûne fî sebîlillah, bir kısmı da Allah yolunda savaşacaklar. Fakra'u mâ teyessere min, o zaman ne zaman kulağınıza gelirse o zaman oturun okuyun. Artık gece kalkma şartı yok diyor. Şimdi, evet, yani şimdi bu sure de maalesef ayet değil, sure tümüyle öldürülmüştür. Çünkü hikmetin uygulanmasıyla alakalı bir sure indirmiş ayet Allah-u Teala.
İşte orada söylediğiniz bütün şeyleri namaz kılma, gece namaz kılma diye şey yapıyor.
Namaz yok ama hemen arkasından diyor ki وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ diyor. Bu ayetler bittikten sonra namazınızı kılın, zekatınızı verin diyor. Eğer اَقِيمُوا الصَّلَاةَ o manayı verirsek, tamam. Yani gerçekten biz işte biliyorsun, biz burada senenin her günü şokları yaşamıyor muyuz? Onların bir kısmını işte bu derslerde anlatabiliyoruz ancak. Evet. Neyse, Allah yardımcımız olsun ama herhalde bu çok uzar gider. Şimdi yani ben şimdi tekrar edeyim size. Ya buradan Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala gitsin insanların bildiği dille beyan etsin diyorsa, konuştuğu şekilde konuşacaksın. Adamın dilini değiştiremezsin. Onu musiki aletine çeviremezsin. Olduğu gibi anlatırsın. Dolayısıyla bizim görevimiz Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde anlamak. Doğru kavramak ve Muhammed Aleyhisselam insanlara nasıl okuduysa o şekilde okumak ve onun öğrettiği hikmeti, bütün o hikmetin delillerinin %100'ü Kur'an-ı Kerim içerisinde var. Çok iyi kavrayarak bu geleneksel yanlışları ortadan kaldırmak ve İslam alemini bu büyük yıkımdan kurtarmaktır. Sadece İslam alemini kurtarmak değil, tüm dünyaya Allah'ın kitabını tebliğ etmek. Çünkü herkes Allah'ın kuludur. Hiç kimseyi diğerinden ayıramayız. Ve insanlara doğrular anlatmaktır. Allahü Teala cümlemize bu konularda ve her türlü hayırlı konularda, emrine uygun olan her konuda büyük başarılar nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.